Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, insan ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, ayakta tutacak, güçlendirecek, geliştirecek, aile içinde birbirimize olan sevgimizi büyütecek, iletişimimizi derinleştirecek, huzurumuzu çoğaltacak değerleri, aile içi mutluluğun ve dahi sağlık, sıhhat, afiyet ve esenliğin artmasına vesile olacak değerleri açıklıyoruz sizlere birkaç haftadan beri. Ailede bir değer olarak ailede birbirimize destek olma değerine başlamıştık. İnşallah aynı konuyla alakalı birlikteliğimize devam edelim. Aziz dostlarım, insan ırkı aile içinde destek olmadan soyunu devam ettirmekten aciz demiştik. Bizi her türlü birbirimize ve birbirimizin desteğine muhtaç kılmış Rabbimiz. Fıtratımızda bu var, yaratılışımızda bu var, hayat stilimizde, tarzımızda, bizim için öngörülen dizaynda bu var. Geçen hafta ünlü psikolog Abraham Maslow'un Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi diye bilinen ve insanın temel ihtiyaçlarını aşama aşama anlattığı ünlü teoremini aile merkezi incelemiştik. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi ya da İhtiyaçlar Piramidini aile merkezli ele almıştık. Kısaca hatırlayacak olursak önce yeme, içme, uyuma, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlarımız geliyordu. Bunu piramidin tabanı olarak düşünün. Sonra fiziksel güvenlik, iş ve gelir güvencesi, işte sağlığımızla alakalı bir sigorta, tedaviye erişim imkanı, hukuk ve özgürlükle alakalı bunun güvence altına alınması, evimizin, iş yerimizin, konutlarımızın güvenliği ve dijital olarak siber güvenlik gibi güvenlik ihtiyaçları takip ediyordu. Sonra aile bağları, arkadaşlık ve sosyal çevre, eşimizle, çocuklarımızla ilişkimiz, iletişimimiz, iş yerinde ekiplerle aidiyetimiz, birbirimize olan bağlılığımız, sivil toplumda dernek komşuluk üyeliğimiz ve buradaki kabul ve dahil edilme duygusu gibi sevgi ve aidiyet ihtiyaçları geliyordu üçüncü aşamada. Dördüncü katta öz saygı, öz etki, takdir, teşekkür, görünürlük, bilinirlik, kabul edilmişlik, ünvan, sorumluluk, statü, yetkinliğimizin tanınması, bize değer verilmesi gibi geri bildirim, başarı, ödül, itibar, karar süreçlerinde bizim de görüşümüze başvurması, bize de bir söz hakkı tanınması gibi saygı ve değer görme ihtiyacı takip ediyordu. En son anlam ve amaç odaklı yaşamda kreatif, sıra dışı, üretken, sanatsal ifadeler, eserler, ustalık, derin beceri geliştiren, akış hali, sürekli öğrenme, merak, keşif, topluma katkı, sosyal bir etki, potansiyeli zorlayan, fıtratımızda var olan hedefleri gerçekleştirmek ve bunlara ulaşmak gibi kendini gerçekleştirme ihtiyacı geliyordu. Aziz dostlarım, Abraham Maslow diyor ki, insanın olabileceği şey olması gerekir ki biz buna kendini gerçekleştirme deriz. Bu cümle bana gerçekten fıtratı hatırlatıyor. aziz dostlarım. Yani Allah'ımızın bizi yaratmadaki muradını, bizde bir muradı var Rabbimin. Bir ot parçasına, bir naneye, bir ısırgana, bir kanturuna bir şifa ekleyen, bir çaya raiha ekleyen Rabbim bize bir şey eklemeden bizi dünya imtihanına yollamış olamaz. Bizim de fıtratımızda murad-ı ilahinin bir sebebi nakşedilmiş durumda. Hiçbir şey sebepsiz değil. İşte lehve mahfuzda yazılan o sebep bizim olabileceğimiz, hatta olmamız gereken şey. Ama ne yazık ki pek çok insan kendini gerçekleştirme fırsatı elde etmeden göçüp gidiyor bu dünyadan. Fırsatını gerçekleştirmeden, fırsatını tanıyamadan, niçin yaratıldığını bilemeden. Bir İnka mezarı taşında yazıldığı gibi ya gel ol da git, ya git ol da gel demiş onlar. Ama olmadan gidenlerin geri gelme şansı yok maalesef. Yani gelmişken olmaya bakmak lazım. Tek çare bu. Yani piramidin tepesindeki kendini gerçekleştirme ihtiyacını fiiliyata dökmeye. Yazar Simon Sinek, liderlik sorumlu olmak değil, sorumluluğunda olanlara bakmaktır diyor. Aynen böyle. Biz de aile bireyleri bu 5 aşamaya dikkat etmelidir. Bu Abraham Maslow'un ihtiyaçları yerisinde olan piramidin bu 5 katına dikkat etmelidir demiştik. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz çobansınız uyarısını göz önünde bulundurarak. Şimdi desteğin biraz psikolojik unsurlarına değinmek istiyorum aziz dostlarım. Çünkü psikoloji dediğimiz şey moral ve motivasyonumuz yerinde olmadığında diğer fizyolojik güvenlik, sevgi, aidiyet, saygı ve değer görme ihtiyaçlarının hiçbirine fırsat vermiyor. Hiçbirine gerektiği gibi eğilemiyoruz, hiçbirinin hakkını gerektiği gibi veremiyoruz. Hiçbirinin hakkını veremediğimiz için de bu yüzden kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Ya da kendimizi gerçekleştirme konusunda aile üyelerine gerekli desteği veremiyoruz. Onlardan da gerekli desteği alamıyoruz. Peki nedir psikolojik destek aile içerisinde? Psikolojik olarak en büyük destek bence ailede birbirini dinlemekten gelir. Haddi zatında aile içi huzuru bozan, en büyük fikir ayrılıkları ve çatışmaları başlatan şey de birbirini dinlememek değil midir aziz dostlarım? Bunu hem söylenene uymamak anlamında dinlememek olarak ifade ediyorum, hem de saygılı bir şekilde özen vererek, onu önemseyerek birbirimizin sözlerini kulak arkası yapmadan dinlemekten bahsediyorum. İki türlü de dinlemiyoruz sonuçta. Tıp profesörü yazar Rochelle Noemi Roman sadece dinle diyor. Çünkü birbirimize verdiğimiz en önemli şey dikkatimizdir. Birbirimize verdiğimiz en önemli şey dikkatimizse aziz dostlarım, acaba dikkat ediyor muyuz? Ya da neye kulak kabartıyoruz, kurak kesiliyoruz, neye çok dikkat ediyoruz, önem veriyoruz? Ben bazen seminerlerde bir bardak su doldurup veririm katılımcılara. Aziz dostlar derim, lütfen bunu, bu bardağı benim elimden alır mısınız? Birisi uzanır hemen, alır böyle alelade bir şekilde. Sonra geri alırım bardağı. Lütfen derim, şimdi düşünün. Ailenizde birisi ölümcül bir hastalığa düçar durumda. Ve bu Amazon ormanlarından getirdiğim bir iksir. Bunu alacaksınız. Çoğalta çoğalta, yok etmeden, damla damla, kendi suyunuza ekleyerek hastanıza içireceksiniz. Birkaç ay içinde de tamamen inşallah şifa bulacaksınız. Bunun böyle bir şey olduğuna inanarak, bunun gerçekten olduğunu düşünerek şimdi alın bardağı diyorum. Aman Allah'ım, öyle bir kibar, öyle bir dikkat, öyle bir pür dikkat, öyle bir bütün odaklarını, dikkatlerini vererek böyle o bardağa yapışıyorlar ki anlatamam yani. Oyunu bile böyle oluyor. Pür dikkat oluyor. Oyunu bile. Bir de gerçekten öyle olsa kim bilir o bardaktaki o son iksir düşmesin, dökülmesin. O ölümcül hastalığa düçar kişi şifasızlıktan ölmesin diye kim bilir o bardağı nasıl hürmet ederek, nasıl dikkatle taşıyacaklar. Peki insan dediğimiz varlık da ölüm sebebimiz ya da hayat sebebimiz değil mi aziz dostlarım? Dinlenmediği için Anadolu coğrafyasında açmadan solan milyonlarca gül biliyorum ben. Önem verilmediği için, önemsenmediği için, takdir görmediği için, değer verilmediği için, adam yerine insan yerine konmadığı için boynu bükük milyonlarca solgun gül biliyorum ben şu Anadolu gülistanında, bahçıvansızlıktan, ilgisizlikten, sevgisizlikten. Dolayısıyla birbirimize verdiğimiz en önemli şey dikkatimizse dikkat kesilmemiz lazım. Ama biz iş yerlerinde üstlerimize, amirlerimize, patronlarımıza, en önemli müşterimize, evlerimizde sadece şerrinden, darbesinden, şiddetinden korktuğumuz aile büyüklerine ya da çok böyle yekürkümye bize menfaati olan, fayda getirecek olan zengin aile üyelerine dikkatimizi veriyoruz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bu ağır bir ifade olarak gelmesin ama gerçekten ailelerimiz, evlerimiz bu durumda değil mi aziz dostlarım? Bir misafir geldiğinde, çok önemsediğiniz misafir geldiğinde dikkatiniz kimde oluyor? Yavrucak küçücük çocuk geliyor. Anneciğim diyor, dur şimdi yemek hazırlıyorum. Babacığım diyor, dur şimdi amcanla konuşuyorum. Allah'tan emanet almıştınız o yavrucağı. Annenin babanın en önemli işi çocuktu. Çocuğun en önemli işi de oyundu. Onun oyununu önemsemezseniz, onun sorduğu soruyu dikkat kesilip dinlemezseniz, ondan sonra eline bir tablet geçecek, bir telefon geçecek, bir Allah korusun kötü bir arkadaşın çekim alına girecek. Ondan sonra da bu çocuk bizimle niye konuşmuyor diye ağlamaya başlayacağız. Dolayısıyla dikkat. Hani askerde bir dikkat çekilir ya, neden? Önemli bir zat geliyor, bir yüksek rütbeli paşa geliyor, bey geliyor. Kim geliyorsa artık. Ailelerde de böyle. Allah gökler aleminde kıymışsa, nikahları kaderde yazılı olan, lehvi mahfuzda yazılı olan, eşimizle beraber adımız aynı satırdaysa, hiçbir şey sebepsiz değil, her şeyde bir hayır vardır sırrınca, bütün dikkatimiz eşimizde ve çocuklarımızda olmalı değil mi? Bu konuda eşler birbirini yargılamadan, sözünü kesmeden gerçekten dinlemeli değil mi? Dinlenildiğini hisseden birey duygusal olarak ailede güçleniyor. Ama önem verilmeden, dinlendiği zaman el kol hareketleri, konuş konuş bu da böyle konuşuyor gibi taciz eden, tahkir eden, aşağılayan bir dinleme sürecinde yandı gülüm keten elba gerçekten. Aziz dostlarım, bilmiyorum, hiç bir müzik enstrümanını akord ettiniz mi? Bir enstrümanı akord etmek demek, o enstrümanın çıkarttığı notaları standart frekanslara, yani armonik denilen basit ses dalgalarına, standart ses dalgalarına denk getirmek demek. Çok önem verdiğim için daha basit bir ifadeyle burasını birazcık açmama izin verin lütfen. Akord etmek, enstrümanın sesini doğru nota değerlerine ayarlamak demek aziz dostlarım. Doğru nota peki ne? Doğru nota dediğimiz herkesin kullandığı standart titreşim sayıları. Örneğin mesela la notası saniyede 440 titreşim yapar. Yani enstrümanın çıkarttığı sesleri, bu basit ve temiz sesleri, armoniklere denk getiririz. Böylece çaldığımız notalar net duyulur ve diğer enstrümanlarla uyum içinde olur. 5 tane yaylı sazı getirip de hepsinin armoniğini, titreşimini farklı yaptığınızda aynı notaları çalsalar bile inanın kulağınız bundan çok rahatsızlık duyacaktır. Kulağımızın zaten farklı müzik enstrümanlarını birbirinden ayırt edebilmesi de bu yüzdendir. Belli bir standardı var her frekansın, her notanın. Farklı armonikleri ne kadar hassas algılıyorsanız müzik kulağınız o kadar iyi demektir. Peki müzik için iyi olan kulağınız acaba eşinize, çocuklarınıza karşı da iyi mi? Eşinizin sesindeki değişimleri, armonikteki standart sapmaları algılayabiliyor musunuz? Yani la notasında saniyede 440 titreşim her zaman aynı mı? Size uyarlayayım, bize uyarlayayım, hayata uyarlayayım, aileye uyarlayayım. Yani Ahmet derken, Mehmet derken, Ayşe derken, Zeliha derken hep aynı muhabbetle gongulden mi çıkıyor ses, yoksa ağızdan? Ahmet derken bazen Ahmet mi oluyor? Sevgisinin azalıp çoğaldığında sadece sesindeki titreşimleri değil, sizinle ilgili duygularının yükselip düştüğü anları da yakalayabiliyor musunuz? Onun için bu kadar uzattım akort kısmını. Diyelim yakaladınız, anladınız. Acaba eşinizin sesindeki bazı armonikler, titreşimler yükselirken, dün çok yüksekken bugün neden bazıları düşmüş? Peki bunu anladınız. Asıl bunu anladığınızda, armoniklerdeki standart sapmaları hissettiğinizde asıl ne yapmanız gerektiğini o anda biliyor musunuz? Ve bundan da daha önemlisi, hocam bundan daha önemlisi var mı? Var tabii, olmaz mı? Bundan da daha önemlisi, gereğini yapabiliyor musunuz aziz dostlarım? Müzik enstrümanlarını nasıl akord edildiğini biliyorsunuzdur aziz dostlarım. Sazın mesela sapının bitiminde, burguluk denilen yerde kulak gibi karşılıklı dizilmiş burguları, kulakları vurarsınız, çekersiniz, bükersiniz biraz, oluverir. Ama hangi kulağa ne kadar vuracağı da bilmek gerekir. Öyle rastgele olmaz. Ama eş bu, çocuk bu, aile bu. Ailede akort öyle kulağa vurarak olmaz. Eş akordu kulağa çekilerek yapılmaz. Çocuk akordu kulak çekilerek yapılmaz. Müzisyenler kendi enstrümanlarının sesini kalibre etmek için kulaklarını en iyi ve en hassas hale getirerek müzik aletlerinin akordunu yaparlar. Sessiz ve sakin bir ortamda, pür dikkat, bütün dikkatlerini oraya vererek. Az evvel dedim ya, bütün dikkatimizi vermemiz lazım. Akord esnasında başlar bu pür dikkatlik. Akord, o notanın en iyi şekilde duyulduğu ayardır. Çaldığı enstrümanın sesinin en iyi çıkmasına çabalar bu hareketiyle müzisyen Çünkü akordu bozuksa çaldığı notanın da bir anlamı, söylediği müziğin de bir anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla bunu eşimize, ailemize uyarlarsak, eşimizin akordu bize karşı kullandığı sesin en iyi çıkması için konuşma anında değil, aziz dostlarım buraya dikkatinizi istirham ediyorum, konuşma anında değil, konuşmanın öncesindeki süreçte yaptığınız, yapacağınız, yapmak zorunda kaldığınız çabaya bağlıdır. Ama maalesef gördüğüm kadarıyla çoğu insan eşinin ses akordunu, çocuğunun ses akordunu konuşma anında yapmaya çalışır. Ne bağırıyorsun? Gerçekten yandı gülüm keten elva. İnsan ses akordu konuşma anında yapılmaz. Konuşma esnasında yapılmaz. Kes sesini. Bana karşı bu kadar sesini yükseltme. Sen kendine sanıyorsun. Niye bu kadar bağırıyorsun? Bak çok ileri gidiyorsun. Sizce bu konuşma nereye doğru gidiyordur? İnsan ses akordu konuşma anında yapılmaz. İnsan sesine ayar konuşma esnasında yapılmaz. Zaten düdüklü tencerenin ateşin harı altta artmış, içerideki buhar sıkışmış, patlamak üzere. Bir de onun üstüne siz ateşin üstüne ateşle giderseniz olmaz. Keşke insanın konuşurken sesinin en iyisini, en şefkatlisini, en duyarlısını, en merhametlisini, en sevgilisini ve en saygılısını çıkartabilmesi için de bir akort sistemi olsaydı. Kim bilir? Belki de gönül seslerimizin akordunu yapacak üstadlarımız, büyüklerimiz vardır da biz kendi gönlümüzü o şefkatli ellere teslim etmekten kaçındığımız için bulamıyoruzdur kendi sesimizin akordunu bir türlü. Bugün duyduğunuz ses, dünkü duyduğunuz ses değilse bunun sebeplerini düşünmeye başlarsınız. Tabii eğer algılarsanız. Peki ya algılamazsanız? Sinyalleri algılamayan bir insanın başına ne gelecekse aziz dostlarım, sizin başınıza da o gelecektir. Yani dinlemek işte burada da gördüğünüz gibi sezme yetisini de barındıran bir komplike bir yetenektir. Sosyal farkındalığı anlatıyorum size birkaç haftadan beri. Dinlemeyi de bu sosyal farkındalığın bir ana eylemi olarak ele aldım. Dolayısıyla burada da bir sezme yetisi, burada da bir algılama yeteneği söz konusu. Sadece duyma işinizle ilgili değil, duygusal işletim sistemi işinizle ilgili çünkü duyma. Burada elbette bunu yapabilmeniz empati yeteneğinizle alakalı. Dinleyerek karşı tarafın ağzından değil, kalbinden sizin kulağınıza döşenen duygusal kablo kanallarını buluyorsunuz. Ya da kendi kulağınızdan karşı tarafın kalbine giden yolu buluyorsunuz. David Augsburger, duyulduğunu hissetmek sevilmeye o kadar yakındır ki çoğu insan için neredeyse ayırt edilemez diyor. Duyulduğunu hissetmek ve sevilmek. Sizi dinleyen birinin olması. Yani tam da Paul Tillich'in söylediği gibi, "The first duty of love is to listen" demişti ya, sevginin ilk görevi dinlemektir. Öyleyse seviyorsan dinle, dinliyorsan sev diyebiliriz aziz dostlarım. Sevmenin şartı olarak dinlemek, dinlemenin şartı olarak sevmek. Can dostlarım, resmi kayıtlara göre ülkemiz genelinde kahvehanelerin sayısının, kafeler ve benzeri mekanları da kattığınızda 700 bin olduğu söyleniyor. 700 bin mekanda her birinde en azını söylüyorum ben, azını söylüyorum. 20 kişi olsa 700 bin çarpı 20, 14 milyon kişi yapar. 14 milyon kişi sabahtan akşama kadar tavlaydı, okeydi, bir içti, çaydı, kahveydi derken kullandığı kelimeler zaten belli. Her oyunun maksimum 10 kelimesi olsa 70-80 kelime, bilemedin 100 kelime konuşuluyor gün boyu. İşte sıkıntı da burada başlıyor. Erkekler sol beyin yani mantık odaklı, kadınlar sağ beyin yani duygu odaklı. Nörolog Lon Brizendine'a göre, ki 2006 yılında yayınladığı The Female Brain, kadın beyni kitabında anlattığı şekliyle, kadınlar duygu merkezi düşündükleri için kadınların beynindeki konuşma merkezi, Broca ve Wernick alanları erkeklere göre daha aktif. Bu yüzden kadın beyni günde 20 bin kelime proses etmeden, işlemeden atıl kalmış oluyor. Buna karşın erkeklerin maksimum kullanabilecekleri günlük kelime sayısı 7 bin civarı. Ama ben gördüğüm kadarıyla iş dünyasında sessiz, sakin, dijital çağda bilgisayarlarına gömülmüş, açık ofiste sessiz sedasız ama harıl harıl çalışan erkeklerin bu 7 bin kelimeyi kullanacaklarını da pek sanmıyorum. Diyelim kullandılar. Eve geldiklerinde eğer cuma sohbeti, hanımlar günü ve kermes gibi bir etkinlik yoksa kullanılmamış atışa hazır 10 bin kelimelik konuşma şarjörü dolu sizi bekliyor. Ucu da size çevirmiş durumda konuşma tabancasının. Yani böyle derken hani bekliyordur da ne oluyordur ki aziz dostlarım? eşimiz konuşsun, biz dinleyelim. Ne olur yani? Hani şarjör deyince, tabanca deyince, konuşma şey deyince hani öldürecek mi zannettiniz? Konuşsun da dinleyelim yani. Çünkü dinlemezsek söz zaten uçar gider. Ama dinlersek o anlatılanların içindeki bir olayın bir kahramanı oluruz. O kahramanlardan birisi de biz oluruz. O zaman eşimizin gönlündeki kahramanı oluruz. Senaryoya dahil oluruz. Burasını çok ama çok önemsiyorum aziz dostlarım. Eğer eve geldiğinizde eşinizi canı gönülden, can kulağı demiş ecdat bak, bütün dikkatinizle, ilginizle, odağınızla, iki göz ve iki kulağınızla ona yönelip böyle ağzından çıkanı böyle yutarcasına dinlediğinizde ona can vermiş oluyorsunuz. Onun için can kulağı demiş ecdat. Can kulağıyla dinlemişseniz eşinizin canına can katıyorsunuz. O da sizi anlattığı hikayenin baş kahramanı yapıyor. Başrolü siz geçiyorsunuz. Konu ne olursa olsun. Konu komşuyla alakalı olabilir. Çocukların ödeviyle, okuluyla ilgili olabilir. Kendi anne babası, kardeşleri ilgili olabilir. Ama orada anlatılanlar garnitüre düşüyor. Başrolü siz geçiyorsunuz. Onlar figüran oluyor. Söz uçar, yazı kalır demiş antik Yunan'ın filozofları. Scripta manent, verba volant. Bence asıl söz uçar, duygu kalır. Dolayısıyla bu antik Yunan atasözünü effectum manent, verba volant diye çeviriyorum ben. Effectum manent, duygu kalır. Verba volant, sözde uçar. Dolayısıyla söz uçar, duygu kalırı zihnimizde iyi dinlemenin bir yadigarı olarak nakşedelim inşallah. İK'da insan kaynaklarında, insan kıymetlerinde iyileri, uzmanları, meslektaş, güzel insanları tenzih ederim. Patronların iyilerini tenzih ederim. Çok da değer vermediğimiz kişileri sırf kariyer ve maaşet kaygısıyla saatlerce dinlediğimiz olmuyor mu? Ya da bazen boşa kürek çektiren anlamsız ve faydasız şirket toplantılarında havanda dövülen suların hoş ama boş seslerine saatlerce katlandığımız olmuyor mu aziz dostlarım? Eşimiz işte mücbir kalıp, mecbur kalıp amiri, patronu, üstü dinliyoruz da eşi niye dinlemeyelim? Konuşma ihtiyacı var işte, dinleyelim. Bize zimmetlenmiş, bize nikahlanmış, ruhumuzun ikizi, eşimiz yapılmış, eş olmuş bize. Bizi eşleştirmiş Rabbimiz ilahi sistemde. Dinleyelim işte. Çünkü bizim de sevgiye ve saygı ihtiyacımız var. Dinleyelim yani. Üstelik biz dinlemezsek, ne olur kulak verin bir sözüme. Eğer biz dinlemezsek eşlerimizi, hem psikologlara gidiyorlar, psikologlara gitmek zorunda kalıyorlar. Bizim dinlemediğimiz dertlerini elin oğluna, elin kızına anlatıyorlar. Hem paramız gidiyor aile bütçesinden, hem de aile mahremiyetimiz, o gizli sırlarımız, bilgilerimiz fahiş olarak elin oğluna, elin kızına gidiyor. Sevgi, saygı tamam ama sadece bu açıdan bakarsanız, yani israfı önleme, aile bütçesine katkı ama en önemlisi ailenin mahrem bilgilerinin elin oğluna anlatılmaması ve ailede kalması gibi açılardan baktığımızda eşinizi dinlemeniz farz gibi vecibe geliyor bana. Hadi bu gerekçelerimi güçlü bulmadınız. Hadi bu saydığım gerekçeler bence güçlü ama siz çok önemli görmediniz. Bu yüzden de eşinizi dinlemek farzdır dememi çok abartılı buldunuz. Peki alın o zaman size daha güçlü bir delil. Hadi eşiniz siz dinlemediğiniz için Allah korusun diplomalı zır cahil bir psikoloğa denk gelirse, hadi ondan gayri İslami bir şekilde bir ayar alırsa, yön alırsa, işte o zaman yandı gülüm keten elva. Onun için oturup adam akıllı dinlememiz tek çözüm gibi geliyor bana. Bence en iyisi bu. Dinlemeye özel ayrı bir seri yapacağım inşallah. Ama şimdilik kısaca dinlerken lütfen olumlu geri bildirimler yapın eşinizle alakalı. Hayır, olumlu geri bildirimler yapmayın. Eğer söylediğiniz bir şeyle eşinizi ve çocuklarınızı ilerletemiyorsanız o anda feedback denilen geri bildirimlerle onları geriletmeyin aziz dostlarım. O açıdan geri bildirim, hani Amerikalıların kullandığı şekliyle geri bildirim feedback ya. Feedback değil, ilerleten bildirimleri seviyorum ben. Geriletmeyen, ilerleten bildirimler. Eksiklikleri hiç mi söylemeyeceğiz? Aksaklıklara hiç mi değinmeyeceğiz? Evet, söyleyeceğiz ama yeri var, zamanı var. Usulü var, yöntemi var, zarfı var, mazrufu var. Esası var, usulü var. Hep eksiklikleri söylemek yerine yapılan güzel şeyleri takdir etmek güveni beslediği için muhabbeti de artırmış oluyor ve bence daha güzel bir şey. Çocukluğumda birbirinden değerli dört kitabıyla büyüdüğüm iletişim uzmanı ve yazar Dale Carnegie'nin insanlara ne yapacaklarını söylemektense neyi iyi yaptıklarını söyleyin. Bu en etkili motivasyon yoludur cümlesini hatırlatayım size. Onu yap, bunu yap, şunu niye yaptın, bunu niye yapmadın, bunu zaten eksik yapmışsın, bunu da tamamlamamışsın. Söylemiyoruz ki şu anda, söyleniyoruz. Söylene söylene, karşıdakine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Söylenme, söyle. Böyle söyleneceğimize, diyelim eşimiz yemeği yaktı. Hocam yemeği yakmış, söylemeyelim mi? Aziz dostlarım, Allah rızası için yemeğin yanma aşamasına kadarki süreçlerde hiç mi iyi bir şey yapmadı? Ne olur, ölür müyüz yani? Bir tanem, bu malzemeleri almışsın, güzel güzel doğramışsın, hepsinin oranını ayarlamışsın, tencereye fırına koymuşsun, saatlerce pişirmişsin ama son anda bir 5 dakika 10 dakika geciktiğin için yemek yanmış ama onun öncesinde yaptığın bir sürü şey var. Ben asıl oradaki çabanı takdir ediyorum. Hafızayı beşer nisan ile mağluldür. Elbette biz de unutuyoruz. Hiç önemli değil. Bak şimdi yemeği dışarıda yiyecek bir sebebimiz de var. Hadi gidelim bugün de dışarıda yiyelim desek ölür müyüz yani? Aman hocam böyle demeyin, her gün yakar falan diyebilirsiniz. Siz böyle bir yapın, hiçbir zaman yakmaz. Çünkü öbür türlü hep eleştiri eleştiri, onu yaktın, tuzu fazla koydun, onu az yaptın, bunu hamlattın, bunu çok pişirmedin, bunu az pişirdin falan. Ondan sonra eve gelince, na lan yine yemeği yaktın mı lan falan deyince, evet diyor içinden, yenge hanım bugün yemeği yaktım, yarın ocağını yakacağım, öbür gün de seni yakacağım inşallah. Haşa haşa, tabii böyle diyecek hali yok ama gönlünü yaktığımız zaman her türlü şeyi bekleyin aziz dostlarım, gönlünü yaktığımız insanlardan. Evet, ocağınızı ve sizi yakacak hali yok ama gönlü yangın olan bir insanda eğer o gönülde kül olduysanız zaten ocağınızda siz de yanıp kül olmuşsunuz demektir yani. Eskiler maharet iltifata tabirdi diye boşuna dememiş. Eleştiri geriletir, takdir ilerletir. Ne olur biraz daha takdirle, biraz daha teşekkürle. İlkokulda rahmet olsun ilkokul hocalarımız, hayattalarsa kulakları çınlasın. Bir şeyi güzel yaptığımızda küçücük bir kurdele takarlardı. Ne olur ya ben 1 milyon kurdele dağıtayım İstanbul'da yani. 3 kuruş, 5 kuruş ne olacak yani? 15 santim kurdelanın şeyi mi olur, bahası mı olur yani? Hafif bir böyle fiyonk gibi yapar, bir kerpetenli iğneyle, filketeyle takarlardı onu. Yürüyüşümüz değişirdi ya. 5 verirlerdi, o zaman 10 üzerinden değildi, notlar 5 üzerindendi, 100 üzerinden değildi ya da. Bazen çok çok iyi olduğumuz derslerde 5'in yanına bir de karesi gibi yıldız koyarlardı. Yıldızlı peki. Ya ne olacak? Peki işte, tamam mı? Ama o psikolojik bir etki yaratırdı bizde. Ne oluyor? Bütün derslerimiz 100 üzerinden 100 olduğunda takdir belgesi alıyoruz. Ne oluyor? Bir şey mi oluyor yani? Ama görüyorum böyle karne vakitlerinde öğrenciler karneyi alta koyuyor, takdiri üste koyuyor. Yani ben takdirlik bir öğrenciyim, takdir edin beni dercesine. İnsanın takdir edilme ihtiyacı var. Araştırmacı ve TED konuşmacısı Brian Brown da takdir eleştiriden önce gelir diyor. Çünkü insanlar eleştiriyle yüzleşmeden önce değer gördüklerini hissetmek isterler, değerli olduklarını hissetmek isterler diyor. Aile içerisinde birbirimize destek olacağımız tek konu dinlemek değil elbet. Gittik eve, giydik pijamayı, giydik terliği ayağımıza, aldık televizyonun kumandasını. Pijama, terlik, televizyon, PTT diye söyler ya hocalarımız. Ondan sonra televizyonun sesi de açık oradan. Nalan anlat, ben seni dinliyorum. Bir kulağım sende. Taraftar olduğumuz takım maçını izliyoruz. Nalan dinliyorum, anlat bakayım bugün ne oldu? Aziz dostlarım böyle mi dinlenir? Siz amirinizin, patronunuzun, çok sevdiğiniz bir büyüğünüzün yanına gittiğinizde telefonu açıp bir taraftan telefonla konuşurken bir taraftan da onu mu dinliyorsunuz? Allah aşkına niye şirketlerde üstler, direktörler, genel müdürler, CEO'lar, patronlar odalarına bir çalışan geldiğinde telefonu bırakmadan hem telefonla konuşup hem de o çalışanı azarlar gibi onunla konuşmuş sayıyor kendini? O patronun odasına bir vali, bir bakan, bir cumhurbaşkanı gelse öyle mi yapacak? İnsan dediğimiz şey evrenin en değerli varlığı. 8 milyarda bir şans gelmiş odanıza. Nasıl dinlemek lazım? Dolayısıyla burada dinlemek değer gördüğünü hissettirdiği için değerli. Yoksa dinledin de bir şey olmuyor. Ama tabii ki dinledikten sonra ev içi sorumlulukların paylaşımı da şart. Birlikte yemek gibi, temizlik gibi, çocuk bakımı gibi sorumlulukların paylaşılması ailede hem adalet hem de muhabbet duygusunu artırıyor. Son dönemlerde özellikle kapitalist sistemin çarkına uyarak çalışanlarımızı asgari ücrete mahkum ettiğimiz için, ücretin en asgarisine, minimumuna mahcur bıraktığımız için çalışmak zorunda kalan eşlerimizin de evlerden ayrılması ile çalışan eşlerin yorgun argın eve döndüklerinde ev işlerinin paylaşılması biraz daha önemli hale geldi. Biraz daha realite şu anda. Ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle, kıyas-ı fukahalarla, onların engin ve zengin görüş ve fetvalarından destek alarak büyük bir keyifle eleştirdiğimiz kapitalist sistemden aslında biz o kadar da nemalandık, ondan o kadar razı ve hoşnutuz ki ücretin en asgarisini vermek, çalışmanın en verimlisini, en yükseğini istemek, fedakarlığın en fazlasını beklemek gibi bir alışkanlığımız oldu son dönemde. Kârdan hiç feda etmeden fedakarlık nasıl gelsin, kâr nasıl gelsin aziz dostlarım? Üstelik el an, hali hazırda beğenmediğimiz gayrimüslim ülkelerde haftada 4 gün, hatta 3 gün insani çalışma modelleri deneniyor 6-7 yıldır. Çok da sonuçları güzel. Mesaiyi 14-15 gibi bitiriyorlar. Sonuçlar inanılmaz, muhteşem. Aile muhabbeti artmış, çalışanlar kendilerine daha fazla vakit bulmuş, sosyal hayat canlanmış. Üstelik şirketin verimli karı da artmış. Stephen Hawkeway, First Thing First kitabında, Önemli İşler Öncelik kitabında der ki, iş çok haindir. Sonunu kararlaştırmazsanız, ofisten çıkacağınız son saati belirlemezseniz kendini haince zamana yayar. İşte böyle bir hainlik vardır. İşin hainliği kendini zamana yaymasıdır. Bir haftada bitireceğim demezsen 10 gün 15 gün geçer, hala sürüncemede kalır. Ben bu arkadaşımı yarın ziyaret edeceğim. Ziyareti de saat 12'de telefonla görüşüp ayarladım, söz verdim. Söz namus, yarın 12'de orada olmam lazım diye karar vermezseniz, yıllardır görüşmedik, nasılsın Mehmetciğim diye 10 sene sonra karşılaştığınızda sarılırsınız. Muhabbet kaldığı yerden devam eder eğer kaldıysa. Dolayısıyla mesaiyi 14-15 gibi bitireceklerini önceden kararlaştırdıkları için işin hepsini o vakte kadar tamamladıklarından dolayı karlılık da verimlilik de üretimde artıyor, ekonomi canlanıyor. Yurt dışı en azından 15-16 ülke takip ettiğim kadarıyla bunu deniyor. Herkes eviyle, çoluk çocuğuyla ilgileniyor, sosyal hayat canlanıyor. Ama ben ülkemizde buna değinen bir patronla en azından ben bugüne kadar hiç karşılaşmadım. Bütün varlığımızı iş dünyasına destek için seferber etmişken, ailede destek için anlattıklarım biraz ütopik kalıyor aziz dostlarım. Bunun ben de farkındayım. Ama anlatmaktan başka da çarem yok. Ailenize destek olacak maddi, manevi, bilişsel, duygusal, zihinsel, ruhsal bir sürü unsur var. Hepsini tek programda anlatmamın da imkanı yok. Bugün biraz psikolojik unsura değindim. Psikolojik olarak eşlerimizi, ailemizi desteklemenin, onlara destek olmanın önemini biraz anlatmaya çalıştım. İnşallah gelecek hafta biraz zamana değinmek istiyorum. Ailede zamanın yönetilmesiyle alakalı destek olmak. Çünkü sıkışık zamanlarda muhabbet azalıyor. Hız azalınca haz yok oluyor. Biraz böyle birbirimize zaman kazandıracak, zamandaki bereketi yakalanmamıza vesile olacak, andaki dem bu demdir, an bu an sırra bize vakıf kılacak sırlara değinmek istiyorum. Bu şekilde ailemize inşallah destek olacağımız bir başka konu gelecek hafta sizlerle işlemek istiyorum. Aziz dostlarım, gelecek haftaya kadar lütfen Allah rızası için, ya ben eşime nasıl destek olabilirim, çocuklarıma nasıl destek olabilirim, eşimden nasıl bir destek bekliyorum, yavrularıma nasıl destek bekliyorum diye ilk fırsatta, bugünden yarından tezi yok, bir aile toplantısı yapıp, aile meclisini, konseyini kurup konuşun lütfen. Konuşulmayan şeyler hem boynumuzda büyük bir yük, hem sırtımızda kambur olarak bizi yavaşlatıyor, bizi hastalıklı, rahatsız ve huzursuz bir hale getiriyor. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.